Ayrım 15, sayfa 112. O sıcağın ve tozun içinde bir hafta çalışmanın tek düzeliği, işin bütün hevesini yok etmeye yetmişti. Twentyman Jones o zaman Şasa'yı Winch odasında çalışmaya yolladı. Ekip başı, işini kıskanan, suratsız bir adamdı. Ama Winch'in kontrolü Şasa'ya vermeye de niyeti yoktu. Sendikam izin vermez diye inat edip duruyordu. İki gün sonra Twentyman Jones bu sefer Şasa'yı havalandırma alanına geçirdi. Mal burada 6 ay kadar havaya ve güneşe maruz kaldıktan sonra tebeşir gibi kuruyup yarılmaya başlıyor, o zaman yüklenip yıkama yerine alınıyordu. Şasa, 40 kişilik bir işçi grubunun başına getirildi. Ovambo ustabaşıyla çabucak dost oldu. Bütün siyahlar gibi onun da iki adı vardı. Biri kabilesinde kullandığı adı ki onu beyaz patronlarına hiç söylemiyordu. İkincisi de işinde kullandığı adı. Öteki ustabaşılardan bir 15 yaş kadar daha genç olan bu adamın iş adı Moses'ti. Zekası ve girişkenliği yüzünden böyle terfi etmişti. İngilizceyi de, Afrikaner dilini de iyi konuşuyor, işçiler yaşlılara gösterdikleri saygıyı ona da gösteriyorlardı. "Beyaz olsaydım, Doktela'nın işi benim olurdu," dedi Şasa'ya bir gün. Doktela, Twentyman Jones'a Ovamboların taktığı addı. Günün birinde yine de o göreve yükselebilirim. Ben yapamasam bile oğlum yapar. Şasa bu kadar olmayacak bir hayal karşısında şaşırmış, ilgilenmişti. Toplumdaki yerini bilmeyen bir siyaha daha önce hiç rastlamış değildi. Bu uzun boylu Ovambo'nun rahatsız edici bir yanı vardı. Eski Mısır firavunlarının resimlerine benziyordu. Tehlikeli biri gibiydi. Ama bu durum Şasa'nın gözünde onu daha bile ilginçleştiriyordu. Öğle yemeği saatlerini genellikle birlikte geçirmeye başlamışlardı. Şasa, Moses'e okuma yazmasını ilerletmesi için yardımcı oluyordu. Karşılığında Ovambo da ona kendi dilinin inceliklerini öğretiyordu. Özellikle de küfür ve hakaret kelimelerini, çalışırken işçilerin söylediği şarkıları. Çoğu biraz açık saçıktı bu şarkıların. "Bebek yapmak iş midir yoksa zevk mi?" sözleri Şasa'nın en sevdiği şarkının ilk satırını oluşturuyordu. Cevap verilirken yanında çalışan adamları sevindirmek için o da katılıyordu şarkıya. "İş olamaz çünkü o zaman beyaz adam onu bize yaptırırdı." Şasa 14 yaşını yeni bitirmişti. Emrindeki adamların bir kısmı onun 3 katı yaştaydı ama kimsenin bunu garip bulduğu yoktu. Tersine onun şakalarından, güneş gibi gülümsemesinden, onların dilini konuşma yolundaki başarısız çabalarından hoşlanıyorlardı. Kısa zamanda Şasa'nın ekibi diğer ekiplere göre 4'e 5 fazla iş çıkarmaya başladı. İkinci haftayı şampiyon ekip olarak bitirdiler. Şasa işiyle ve yeni arkadaşıyla fazlaca meşgul olduğundan beyaz amirinin karanlık bakışlarını pek fark edemiyordu. Hatta adam bir keresinde kafir boetlerden yani zenci aşıklarından söz ettiğinde bile Şasa bunu üstüne alınmadı. Üçüncü cumartesi işçilere öğlende paraları verildiğinde Moses'in kulübesine misafir gitti. Kapının eşiğinde oturdular. Moses'in çekingen karısının ikram ettiği ayranı içtiler. Şasa yanında gizli getirdiği Macaulay'i İngiltere tarihi kitabından Moses'e biraz okuttu. Bu kitabı okulda da okuduklarından Şasa bu konuda kendini pek yetkili sayıyordu. Öğretmenlik etmek de hoşuna gidiyordu. Sonunda Moses kitabı kapadı. "Bu fazla ağır ders, iyi su." Şasa'nın adını Ovambo diline tercüme edivermişti. "Yazın maden kurutmaktan bile zor. Bunu daha sonra çalışırım." Tek odalı evine girdi, kitabı dolaba koydu, bir deste gazeteyle geri döndü. "Bunu deneyelim." Bir tanesini Şasa'ya uzattı. Şasa alıp kucağına açtı. Adı Umlobo wa Bantu'ydu. Şasa bunu kolay anladı. Siyah ulusların sesi demekti. Gözlerini makalelerde dolaştırdı. Yazıların çoğu İngilizceydi. Yerli dilinde ancak birkaç tane vardı. Moses ona başyazıyı gösterdi. Birlikte okumaya başladılar. Afrika Ulusal Kongresi nedir? Şasa şaşırmıştı. Jabavu da kim? Ovambo hevesle anlatmaya başladı. Dinlerken Şasa'nın ilgisi bir tedirginliğe dönüştü. Jabavu, Bantu'nun babasıdır. Tüm kabilelerin, tüm siyah insanların. Afrika Ulusal Kongresi de o sürüleri kollayan çobandır. Anlayamadım diye başını iki yana salladı Şasa. Konunun bu yana kaymasından hoşlanmamıştı. Moses okurken Şasa'nın tedirginliği daha da arttı. Sürüleriniz artık kayıp ey halkım. Gidip onları kurtarın. Gidip onları kurtarın. Küreğinizi bırakıp kaleme dönün. Kalemle kağıdı seçin. Sizin kalkanınız o olacak. Haklarınız gidiyor. Kalemi alın elinize. Mürekkeple doldurun. Savaşınızı kalemle yapın. Bu politika diye onun sözünü kesti Şasa. Siyahlar politikaya karışmaz ki. O beyazların işidir. Bu zaten Güney Afrika yaşamının bir kilometre taşıydı. Moses'in gözlerindeki tüm parıltı sönüverdi. Hemen gazeteleri Şasa'nın kucağından alıp ayağa kalktı. Kitabınız okuduktan sonra geri veririm dedi. Şasa'nın gözlerine bakmaksızın dönüp kulübesine girdi. Pazartesi günü Twentyman Jones Şasa'yı havalandırma alanının kapısında durdurdu. Sanırım havalandırma konusunda öğrenilecek ne varsa öğrendin Master Şasa. Artık seni değirmene ve yıkama tesisine geçirmenin zamanı geldi bence. Yolda giderken Twentyman Jones mırıldanıyordu. Siyah işçilerle pek yüz göz olmamakta yarar vardır Master Şasa. Bundan yararlanma eğiliminde olduklarını göreceksiniz. Şasa bir an şaşaladı, sonra güldü. Moses'i mi demek istiyorsunuz? O işçi değil ki, ustabaşı. Hem çok zeki biri. Kendine zarar verecek kadar zeki. Twentyman Jones'un sesi ekşiydi. Zeki olanlar hep hoşnutsuzdur. Huzursuzluk çıkarır. Dürüst ve aptal bir zenciyi tercih ederim. Arkadaşın Moses bir siyah maden işçileri sendikası kurmaya çalışıyor. Şasa'nın büyük babasından ve annesinden bildiğine göre Bolşeviklerle sendikacılar dünyanın en korkunç canavarlarıydı. Uygar toplumu yıkmak amacındaydı onlar. Moses'in de onlardan biri olduğunu duymak Şasa'yı pek şaşırtmıştı. Twentyman Jones ise daha susmamış devam ediyordu. Ayrıca Moses'in karlı küçük bir IDB operasyonunda orta yerinde olduğundan kuşkulanıyoruz. IDB denilen şey, uygar yaşamın baş düşmanlarından bir ikincisiydi. Yasa dışı elmas alımı demekti. Yani çalınmış elmasların ticareti. Şasa, dostunun hem sendikacı hem de kanun kaçağı olduğunu duyunca içine bir tiksinti doldu. Twentyman Jones'un bundan sonraki sözleri keyfini iyice kaçırdı. Korkarım Bay Moses, ay sonunda işten çıkaracaklarımızın en başında geliyor. Ondan kurtulmaya mecburuz. Onu sırf ikimiz dostuz diye kovuyorlar. Şasa hileyi görmüştü. Benim yüzümden. İçini bir suçluluk doldurdu, sonra öfke de başladı. Bu haksızlık diye bağırmak geldi içinden. Ama haykırmadan önce Twentyman Jones'a baktı ve anladı. Kendisi savunmaya kalkarsa zavallı ustabaşının kaderi daha da kesinleşecekti. Omuz silkti. Neyin doğru olduğunu siz daha iyi bilirsiniz efendim dedi. Adamın rahatladığını omuzlarının biçiminden anladı. Mater diye düşünüyordu. Annemle konuşurum. Birden bir çaresizlik sıkıştırdı göğsünü. Keşke ben kendim yapabilseydim. Neyin nasıl yapılacağını ben kendim emretseydim. Birden annesinin büyük kuvvetten söz ederken ne demek istediğini anladı. Çevresindeki yaşam koşullarını düzenlemek ve emirler vermek hakkı. Kuvvet diye fısıldadı kendi kendine. Günün birinde benim çok büyük kuvvetim olacak. Değirmendeki iş daha ilginç ve zordu. Havalanmış cevher kazanlara dolduruluyor, yıkamaya uygun boya gelmesi için zıplatılarak kırılıyordu. Makina çok büyük, çıkan gürültü sağır ediciydi. cevher zıplatıcılara boşalıyor, sonra çelik makaralar arasına emiliyordu. Saatte 150 ton. Bir baştan karpuz boyunda parçalar giriyor, öbür başından çakıl ve toz dökülüyordu. Annalisa'nın kardeşi Stoffel burada çıraktı. Kuş seslerini iyi taklit eden, Şasa'nın geçen gelişinde ona Ford'u tamir etmeyi öğreten de aynı çocuktu. Şasa'yı gezdirip bilgi verme görevi ona verilmişti. Bu işi büyük bir keyifle yapmaktaydı. Öğlen olunca Şasa, bungalovdaki aşçının hazırlayıp yanına verdiği kutuyu açtı. Tavuklu ve dilli sandviç ve içi reçelli çörek diye gözden geçirdi kutudakileri. Biraz ister misin Stoffel? Hayır arkadaş, işte kız kardeşim yemeğimi getiriyor. Şasa kendi yemeğine olan ilgisini birden kaybetti. Annalisa bisikletle geliyordu. Şasa ona hayran hayran baktı. Kız da onu görmüştü. Davranışı hemen değişti. Elini gidondan çekip dolaşık saçlarını düzeltmeye çalıştı. Yaklaşınca frene bastı, indi, bisikleti kayaya yasladı. ''Yemeğe ne var Lisa?'' diye seslendi Stoffel Bot'a. ''Sosisle püre.'' Kız uzattı. ''Her zamanki gibi.'' Bluzunun kolları kesilmişti. Yukarı uzanınca Şasa onun koltuk altlarındaki sert sarı tüyleri gördü. Hemen bacaklarını çaprazladı. ''Öf be kız, hep sosisle püre.'' ''Gelecek sefer anneme söylerim, bonfile ile mantar pişirir.'' Annalisa kollarını indirdi. Şasa bakmak istemiyor ama gözlerini alamıyordu. Kız kollarını indirince yakası kapandı. Gerdanına bir kırmızılık yayıldı. Hala Şasa'ya bakmamıştı. ''Teşekkür mü edeceğiz?'' dedi Stoffel. Kız gitmiyordu. Şasa ''Benimkinden yiyebilirsin.'' dedi. ''Değişelim.'' dedi Stoffel. Şasa onun kutusuna baktı. Yağlı sular içinde yüzen patates püresi hiç içini açmadı. ''Ben aç değilim.'' dedi. İlk defa olarak kıza döndü. ''Sen bir sandviç ister misin Annalisa?'' Kız kalçalarının üzerine sıvazlayıp eteğini düzeltti. Dosdoğru onun gözlerine baktı. Sinsi sinsi sırıttı. ''Senden bir şey istediğim zaman Şasa Courtney ıslık çalarım. Böyle.'' Dudaklarını büzdü. Yılan oynatanlar gibi tiz bir ıslık öttürdü. Aynı zamanda da işaret parmağını ayıp bir hareketle havaya kaldırdı. Stoffel bir kahkaha atıp Şasa'nın kolunu yumrukladı. ''Yahu bu kız sana tutkun.'' dedi. Şasa kıpkırmızı kesilirken Annalisa döndü, bisikletini aldı, binip uzaklaştı. O akşam Prester John'un sırtında pompa evine yaklaşırken nabzı hızlanmıştı Şasa'nın. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyordu. Ama yine de köşeyi dönüp onu görünce şoka uğradı. Kız yaklaştı, tayın boynuna sarıldı. Binicisine hiç bakmadı. ''Ne güzel bir delikanlı.'' diye okşadı tayı. ''Ne tatlı, yumuşacık bir burun. Bir öpücük ister misin güzel çocuk?'' Dudaklarını yaladı, Şasa'ya baktı. Sonra eğilip hayvanın burnunu uzun uzun öptü. Bir yandan sağa sola sallandı, inledi, sonra o sinsi çekik gözlerini kaldırıp Şasa'ya bir daha baktı. Şasa söyleyecek bir şey bulmak için uğraşıyordu. Aklı karışmıştı. Kız yana geçip hayvanın boynunu okşadı. Ne kadar güçlü. Eli Şasa'nın oyluğuna değdi. Bu istemeden olmuş bir harekete benziyordu ama kız elini çekmedi. Şasa o pozda otururken bu temasın yarattığı heyecanı da saklayamadı. Kız bir kahkaha attı, geri çekildi, iki eli belinde öylece durdu. ''Kamp mı kuracaksın Şasa Courtney?'' diye sordu. Şasa şaşırmıştı, başını aptal gibi iki yana salladı. ''O halde ne diye çadır kurmaya kalkıyorsun?'' Bir kahkaha daha attı, gözlerini hiç utanmadan çocuğun pantolonunun önüne dikti. Şasa öne eğildi. Annalisa birden, ''Kardeşim sana benim için ne dedi?'' diye sordu. ''Hiçbir şey. Ne dediyse sakın inanma. Hep benim için kötü şeyler uydurur. Şoför Furry'yi anlattı mı sana?'' Gerard Furry'nin karısının ikisini nasıl bastığını madende bilmeyen yoktu. Furry'nin karısı Annalisa'nın anasından bile büyüktü. Ama yine de kızın iki gözünü birden morartmış, tek iyi elbisesini de parça parça etmişti. "Bana hiçbir şey söylemedi," dedi Şasa tekrar. Sonra ilgiyle sordu. "Ne oldu ki?" "Hiçbir şey. Hepsi yalandı." Sözü değiştirdi. "Sana bir şey göstereyim mi?" "Evet, lütfen." Şasa o şeyin ne olduğunu bildiği kanısındaydı. "Ver kolunu bana." Üzengiye bastı. Şasa eğildi. Dirseklerini kenetlediler. Sonra Şasa onu atın arkasına aldı. O da iki elini Şasa'nın beline sardı. "Soldaki patikaya sap." 10 dakika kadar sessizce ilerlerken hep kız ona yol gösterdi. "Kaç yaşındasın?" diye sordu sonunda. "15 sayılırım." Sonra biraz daha abarttı. "2 aya kadar 16 olurum." Bu söz egemenliği Şasa'ya geçirdi. Kız göğüslerini onun sırtına dayadı, sanki sırtını dağladı. Uzun bir sessizlikten sonra Şasa, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Bungalovu geçmişlerdi bile. "Sus, geldiğimiz zaman görürsün." Patika daralmış, yol daha bozulmuştu. Şasa buraya aylardır kimselerin uğramadığından kuşkulandı. Madene bu kadar yakın yaşamaktan korkmayan minik vahşi hayvanlar dışında. Derken yol kayaların dibinde büsbütün yok oldu. Annalisa tayın sırtından kayıp indi. "Atını burada bırak." Şasa yuları bir taşa geçirdi ve çevresine ilgiyle baktı. Kayaları bu kadar uzağa kadar hiç izlememişti. Bungalov'dan en az 3 mil uzaktaydılar. Tam altlarında dimdik bir yar vardı. Aşağısı sivri kayalarla doluydu. Aralarında dikenli çalılar bitmişti. "Gel haydi," dedi, emir verdi Annalisa. "Fazla vaktimiz yok. Neredeyse ortalık kararır." Bir dalın altından geçti, yamaçtan aşağı inmeye koyuldu. "Hey!" diye uyardı onu Şasa. "Oradan inilmez, bir yerini incitirsin." "Korkuyorsun sen," diye alay etti kız. "Korkmuyorum." Bu söz yetti. Birlikte tırmanarak inmeye başladılar. Bir ara Annalisa duraklayıp bir çalı dikeninden sarı çiçekler topladı, sonra devam ettiler. İnişin zor olduğu yerlerde birbirine yardım ediyor, dikenlerin altından çömelerek geçiyor, kayaların üzerinde sendeliyor, kaya tavşanları gibi birinin tepesinden ötekinin tepesine sıçrıyorlardı. Sonunda uçurumun dibine inip soluklanmak üzere durdular. Şasa belini arkaya büküp tepelerindeki kayanın doruğuna baktı. Kale duvarı gibi dimdikti. Ama Annalisa onun kolunu çekiştirip dikkatini kendisine vermesini sağladı. "Bu bir sır. Kimseye söylemeyeceğine yemin etmen gerek. Özellikle de abime." "Tamam, yemin ederim." "Usulünce yapman gerek. Sağ elini kaldır, kalbine daya." Ciddi bir sesle ona yemini ettirdi. Sonra elini tuttu, onu üzerini yosun tutmuş bir kaya yığınına götürdü. "Çömel." Şasa söz dinledi. Kız yapraklı bir dalı dikkatle yana çekti. Kayaların arasındaki kovuğa baktı. Şasa'nın soluğu boğazına tıkandı, kendini geri çekti, ayağa kalktı. Kovuğun içi bir sunak gibiydi. Yerde bir yığın boş cam kap vardı. Önceden içlerine yerleştirilmiş çiçekler solmuş, kahverengi olmuş, boyunlarını bükmüşlerdi. Çiçek sunularının arkasında dikkatle küçük bir piramit halinde dizilmiş kemikler göze çarpıyordu. En üzerinde bir insan kafatası vardı. Göz delikleri boş bakıyor, dişleri sarı sarı görünüyordu. "Kim bu?" diye fısıldadı Şasa. Gözleri batıl bir korkuyla açılmıştı. "Dağın cadısı." Annalisa onun elini tuttu. "Kemiklerini burada yatar durumda buldum. Ona bu sihirli yeri yaptım." "Onun bir cadı olduğunu nereden biliyorsun?" Şasa enikonu korkmuştu. Sesi çatlak çıkıyordu. "Bana kendisi söyledi." Bu söz öyle ürküntü verici hayallere yol açıyordu ki Şasa bu konuda başka bir şey sormadı. Kafatasıyla kemikler yeterince kötüydü zaten. Bir de ses çıkarmaları 100 kere daha beterdi. Ensesindeki ve kollarındaki tüyler diken diken oldu. Kızın solmuş çiçekleri değiştirişini seyretti. Annalisa işini bitirince ayak bileklerinin üzerine oturdu, tekrar onun elini tuttu. Cadı bir dileğini yerine getirir diye fısıldadı. Şasa düşündü. Ne isteyeceksin diye elini çekiştirdi kız. Ne olsa isteyebilir miyim? Evet, ne olsa diye başını salladı Annalisa. Şasa'nın yüzüne hevesle bakıyordu. Şasa beyaz kafatasına bakarken duyduğu dehşet duygusu eriyip yok oldu. Yerine yepyeni bir duygu geldi. Bir şey ona doğru uzanıyordu sanki, bir sıcaklık duygusu. Bebekliğinde annesi onu bağrına basarken bildiği bir rahatlatma duygusu. Kafatasının tepesinde hala yer yer deriler, üzerinde de ufacık siyah saçlar vardı. Yumuşak, kürk gibi minik toplar halindeydi. Sürüleri güden evcil buşmanların saçları gibi. Ne olsa olur mu diye tekrarladı. Ne olsa isteyebilir miyim? Evet, ne istersen iste. Annalisa ona yaslandı, sıcacık ve yumuşacıktı. Taze ter kokusu tatlı geliyordu. Şasa eğildi, kafatasının beyaz alnına dokundu. O sıcaklık ve rahatlık duygusu daha da güçlendi. Çevresini bir iyiliğin sardığını hissediyordu. Bir sevgi. Evet, sevgi bile aşırı bir kelime değildi. Evet, sevgiydi bu duygu. Sanki onu çok seven biri kolluyordu. Dileğim dedi hayal içindeymiş gibi bir sesle, büyük kudret sahibi olmak. Parmak uçlarında batıcı bir duygu hissetti. Sanki statik elektrik çarpmıştı onu. Elini kemiklerden hemen çekti. Annalisa bezgin bir çığlık atıp ondan uzaklaştı. Çok saçma bir dilek. Besbelli gücenmişti. Nedenini Şasa hiç anlayamıyordu. Budala bir çocuksun sen. Cadı böyle saçma bir isteği yerine getirmez. Ayağa kalktı, dalı tekrar kovuğun önüne çekti. Geç oluyor, dönmemiz gerek. Şasa buradan ayrılmak istemiyordu. Telaş göstermedi. Annalisa tırmanırken yamaçtan seslendi. Hadi gel, bir saate kadar karanlık basar. Şasa yukarıya vardığında kız karşıdaki kayaya sırtını dayayıp oturmuştu. Yaralandım. Bunu suçlar gibi söylüyordu. İkisi de tırmanmaktan yorulmuş, soluk soluğaydılar. Üzgünüm diye soludu Şasa. Nasıl yara? Annalisa eteğini oyluğunun yarısına kadar sıvadı. Kırmızı uçlu dikenlerden biri çizmişti oyluğunun içini. Deriyi yarmamıştı ama kırmızı şiş çizginin üzerinde minik kan damlaları oluşmuştu. Yakut boncuklu bir kolye gibi. Şasa çiziye hipnotize olmuş gibi baktı, kız dizlerini ayırdı, eteğini toplayıp kasığına çekti. Tükürük sür üstüne diye emir verdi. Şasa onun karşısına diz çöküp parmağını ıslattı. Parmağın kirli diye çattı kız. Ne yapayım o halde? Gerçekten anlayamamıştı. Dilinle sür. Şasa eğildi, dilinin nemli ucunu yaraya değdirdi. Kızın kanında garip, tuzlu, madensi bir tat vardı. Kanları yaladı. Annalisa bir elini onun ensesine dayadı, siyah buklelerini okşadı. Evet, öyle, temizle diye mırıldandı. Parmakları Şasa'nın saçlarını kavradı, onun yüzünü kendi tenine bastırdı, sonra yukarı doğru çekti, bir yandan da eteğini çekti. Şasa bir ara bacakların arasından baktığında kızın bir kumaş parçası üzerine oturmuş olduğunu gördü. Beyaz üstüne pembe çiçekli ufacık bir şey. Bir şok duygusuyla anladı. Yalnız kaldığı birkaç dakika içinde külodunu çıkarmış, yere serip üzerine oturmuştu kız. Eteğin altında. Çıplaktı. Ayrım sonu.